Ayrım 48.
Yahya Kemal Bey farklı bir tahlil getirmek ihtiyacı duydu. Serbest fırkacılarda biraz ikinci hareket havası hissedilebilir. Ama bu kadroda ihtilaf konusu Cumhuriyet ya da Gazi değildi. Diklendikleri şahıt İsmet Paşa ve onun çevresindeki çok küçük kadrodur. Hüseyin Avniciler İsmet Paşa'yı nedense hep münafık gördüler. Tabiatlarında af duygusu olmadığı için kararları ve tavırları sert olmuştur. Doğrusu hem teşhiste hem hükümde yanıldılar. Ama Cumhuriyet'e bağlı olduklarından asla şüphem yoktur. Bu yanılgıyı sizde de görüyorum. Aynı şekilde sizin de Cumhuriyet'e bağlılığınızdan hiç şüphem yoktur. Yahya Kemal Bey biraz sustu. Bu kez onun da son cümlelerinde bir tahlil disiplini değil, sözlerinin isabetini takdir edecek bir tecrübe beklentisi vardı. Son sözlerinin çok kişi ve hadiseyi sarsacak bir yorumla takdim edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Başvekilin bu konuda herhangi bir tereddüt göstermesini anlayışla karşılayabilirdi. Ama hiddet göstermesi halinde zihninden geçirdiği asıl cümleyi bütün sertliğiyle haykıracaktı. Şimdi alttan alan kesin bir hüküm cümlesi söylemek istedi. Terakkiperver hareket, fikirleri ihtilaflı bir kadronun terkibiydi. Mandacılar, saltanatçılar, hilafetçiler bir siyaset panayırında bir araya gelmiş ve bu melez hareketi başlatmışlardı. Ali Fuat, İsmail Can Polat, Adnan Adıvar, Rauf Orbay, Kazım Karabekir. Bunların hepsi farklı tellerin nameleriydiler. Bir siyaset idealinde birleşmelerine ihtimal verilebilir miydi? Hayır. Gazi Hazretleri bunları yanından uzaklaştırmakla isabet etmiştir. Yahya Kemal Bey'in hüküm cümlesi Adnan Bey'in beklediği ölçün üzerindeydi. Fikrini söyleyip görüşmeleri kapatabilirdi. Öyle yapmadı. Tartışmanın askıda kalmasının daha uygun olacağını düşündü. Bu kez Adnan Bey'in daha yumuşak bir üslup içinde meseleyi değerlendirmesi gerektiğini düşündü. Hüküm cümlesini hafifletti ve sesine biraz nükte kattı. İsmet Paşa terakkipervercilerin hepsini tekrar yanına aldı. İrtica yumurtasının kabuğunu çatlatan hareket budur. Sizin de bugün sıkıntılar hissettiğiniz hareketin sinsiliğinde bu kadroya olan iltifatınızın payı vardır. Çoğu bugün hatırlı mebuslarınız olarak meclisteler. 25 yıllık tahlil hatasının sizde de devam ettiğini görüyorum. Hayretimi gizleyemediğimi belirtmeliyim. Adnan Bey asabileşti. Son cümlenin manasını hemen öğrenmek istedi. Nedir bu 25 yıllık tahlil hatası? Bir örnek veriniz. Yahya Kemal Bey hiç duraksamadı. Anlaşılan hayretimi merak ediyorsunuz. Evet, hayret içindeyim ve hala makul bir izah noktası bulmuş değilim. Neden halk evlerini kapattınız? Neden köy enstitülerini kapattınız? Bunlar Cumhuriyet'in aydınlanma politikalarıydı. Böyle geniş tesirli irfan yuvalarını kapatırsanız bugün şikayet ettiğiniz karanlığın gelmesi kaçınılmaz olurdu. Tahlil hatası derken maksadım bu karanlığın bir baskın gibi geleceğinin kestirilememiş olmasına işaret etmekti. Adnan Bey bu tahlilin önemli bölümüne itirazı olmasına rağmen suskun kalmayı tercih etti. Ancak biraz dikkatli bakınca Adnan Bey'in yüz hatlarından farklı izlenimlerde olduğu görülüyordu. Yahya Kemal Bey'in tahliliyle aynı kanaatte değildi. Hele son cümlesinde tahlil yanılgısını sizde de görüyorum ifadesi bu seviyedeki bir toplantı için fazla ileri giden üslup olmuştu. Yahya Kemal Bey gibi bir lisan ustasının üslubunu tartışmanın yararı olmayacaktı. Olaya böyle yaklaşırsa fazla alıngan bir siyasetçi izlenimi bırakabilirdi. Bu izlenimi vermekten kaçınması zorunluydu. Meseleyi kişisel tartışma düzeyinde değerlendirmek yerine iki eski Makedonyalıyı karşı karşıya getirmeyi düşündü. Biri Selanikli, diğeri Üsküplü iki Makedonyalı ikinci hareketin tahlilinde İslamiyet'in yerini belirleyeceklerdi. Adnan Bey bu tartışmadan çıkaracağı hükümle Demokrat Parti'nin İslamiyet anlayışını yeniden tarif etmeyi düşünüyordu. Yahya Kemal Bey'in tahlili bitince yüzünü en hızlı şekilde Fuat Hulusi Bey'e çevirdi. Bu tahlili sen cevapla der gibiydi. Fuat Hulusi Bey bir yandan başvekilini, öte yanda Üsküplü dediği Yahya Kemal Bey'i karşı karşıya getiren sert tahlilden kaçınmak istedi. Daha yumuşak bir üslup kullanmayı denedi. Bence serbest fırkacıları değil, asıl ciddi ve önemli ölçüde ikinci hareketi tahlil etmek gerekir. İkinci hareketi küçük düşürmek için itilafçı oldukları söylenirse de bu işin hakikatini ifade etmez. Böyle bir iddia hem ittihatçıları hem itilafçıları iyi anlamadığımızı gösterir. Üstelik haysiyetli bir iddiatçı olarak ben Hüseyin Avnicilerin hakkını teslim ediyorum. Sizler de etmelisiniz. Onlar gerçek birer vatanperverdirler. Bu da Fuat Hulusi Bey'in yön saptırma kurnazlığıydı. Adnan Bey kurnazlığı fark etti. Bu tuzağa düşmeden hemen sözü Yahya Kemal Bey'e döndürdü. Aynı kanaati taşıdığınıza emin değilim. Yahya Kemal Bey aynı kanaati taşımıyordu. Ama taşıdığı asıl kanaatin Adnan Bey'in hoşuna gitmesi de söz konusu değildi. Böyle bir tersliğin içine düşeceğini önceden hesaplamamıştı. Karşılaştığı durum artık bir tarih ve siyaset tefsirinden çıkmış, Yahya Kemal Bey'i doğrudan hedef alan şahsiyet tahliline dönmüştü. Böyle bir sığgaya çekilme karşısında Adnan Bey'in kişiliğinden ürküp alttan alabilirdi. Yahut inandığı asıl gerçeğin ürkütücü sonuçlarını ve sorumluluklarını üstlenerek başvekilin üzerine gidebilirdi. Rakofça kırlarının hür havasını ciğerini doldurur gibi derin bir nefes aldı ve serin bir akşam vakti Kandilli sahillerine doğru boşalttı. Maalesef sizinle aynı kanaatte değilim. Küçük kurnazlıklarla bizi birbirimize düşürmek istiyorsunuz. Eğer bir tarih dehlizinde işin aslını öğrenmek isterseniz size faydalı olurum. Ama işin siyaset gayesinde nasıl şekillendirildiğini merak ediyorsanız benim bu çukurda yerim ve sözüm olmaz. Sohbet ansızın gerginleşmiş ve sevimsiz hal almıştı. Yahya Kemal Bey sinirliydi. Fuat Hulusi Bey de gerilmiş, sevimsizleşen tartışmanın yarar getirmeyecek noktaya geldiğini görmüştü. Adnan Bey de gergindi. Birinin mutlaka bir sükunet mertemi estirmesi gerekiyordu. Ekrem Hayri Bey, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bütün siyaset tartışmalarını derinliğine bir tahlili yapmaksızın daima Gazi Hazretleri'nin tercihi doğrultusunda kabul etmiş ve aksini ileri süren hiçbir görüşe itibarı olmamıştı. Görüşmelerin birdenbire alevlenmesini şaşırtıcı bulmuştu. Yapabileceği bir şey olmadığını da fark etmiş ve bulunuşunu yadırgamaya başlamıştı. Madem ki konuyu başbakan açmıştı, istenen seviyeli tartışma zeminini yine onun yükseltmesi beklenirdi. Bir küçük latifeyle Adnan Bey'in konuya girmesini düşündü. Adnan Bey, Ekrem Hayri Bey'in müdahalesine ihtiyaç duymayan kararlılıkla kendinden bekleneni yerine getirdi. İkinci hareket aslında liberal ve demokrat bir kadroydu. İtilafçı değillerdi. İttihatçılar da ittibatları yoktu. Bence Cumhuriyet'in ilk kadro hareketi budur. Birinci meclisin kaldıramayacağı kadar liberal ve demokrat olmanın bahtsızlığına kurban gittiler. Daha yumuşak ve alttan almalarını beklemek yanlış olurdu. Çünkü o zaman kendileriyle tenakuza düşer ve fikren olduğu kadar da ahlaken de ayıplanırlardı. Adnan Bey derin nefes aldı ve karşısındakilerin böyle bir teşhise karşı takınacakları tavrı kestirmek istedi. Biraz önceki gergin hava dağılmaya başlamış, yeniden ciddi bir tartışma zemini oluşmuştu. Yükseltilmesi istenen seviyeye ulaşmanın rahatlığıyla konuşmasına devam etti. İtirazlarının temeli diktatörlüğe başkaldırıştır. En büyük yanlışlığı gaziye kafa tutmakla işlediler. Usturuplu muhalefet ile keyfi diklamı arasındaki farkın hamurunu bu hareketin teknesinde yoğurduk. Cumhuriyetimiz bundan pay çıkaracağına hiddetle üstüne gidip zengin bir tecrübe hazinesini yok etti. Adnan Bey yeniden eski latifeci üslubuna döndü. Ne dersiniz şairim? Erken öten horozun boynu diyebilir miyiz? Yahya Kemal Bey bu latifeye itibar etmedi. Hayır, diyemeyiz. Onlar inandıklarını söylediler. Karşısındakiler de kendi inandıklarını doğru saydı. Oturup konuşmak yerine kavgaya başladılar. Siz bile demokrat ve liberaldiler diyorsunuz. Bir adam liberal ve demokrat ise ne meclisin ne de bir şahsın diktatörlüğünü kabul etmez. Meclisin tek elde toplanmasına rıza göstermez. Kararı tek kişinin iradesine bırakmaz. İstiklal Mahkemesi'ne boyun eğmez. Milli mücadelenin karargahta değil, mecliste demokratça yürütülmesini ister. Bunlar liberalliğin ve demokratlığın tariflerinde olan şeylerdir. İşin kötüsü bu taleplerin sonucunu da iyi bilir. Kellesinin gideceğini bilir ama inancında ve cesaretinde diz çökmez. Fuat Hulusi Bey Üsküplü'nün sinirli halinden mutluydu. Tarih tahlili diye başladığı konuşması eğer kesilmezse gerçek bir siyaset tahliline dönüşebilirdi. Yahya Kemal Bey'in konuşmasında sanki Süleymaniye'de bayram sabahının sabırlı fakat iddialı karar huzuru vardı. Senelerden beri rüyada görüp özlediği cetlerinin mağfiret iklimine girmiş gibiydi. Fuat Hulusi Bey, Makedonyalı dostuna destek olmak istedi. Yahya Kemal Bey'in tahlilini günümüze getirmeliyiz ki, Demokrat Parti'nin siyaseti ile İslamiyet arasındaki bağlantıyı isabetle tespit edebilelim. Mücadelenin kazanılmasında din adamlarının rolü büyüktü. Kimse bunu inkar edemez. Ama şimdi görmezlikten gelmek, hatta ileri gidip biraz da ayağa düşürüp adeta bir hataymış gibi göstermek insafsızlıktır. Maalesef bu yapıldı. Fuat Hulusi Bey kendisini dikkatle dinlemelerinin verdiği cesaretle asıl söylemek istediğini özetledi. Şimdi dini yeniden siyaset için vasıta sayarsak, memleketin demokrasiye kavuşması çok uzun yıllar alır. Cumhuriyetin geri kalmasında vebal sahibi oluruz. Son cümle Adnan Bey'i muhatap almıştı. Başvekilin yeniden gerginleşmesini göze alarak Fuat Hulusi Bey'in böyle bir ifadede bulunması Yahya Kemal Bey'in hoşuna gitti. İçinde hafif bir mutluluk ve biraz da hayranlık bulunan suskunlukla işin sonunu beklemeye koyuldu. Adnan Bey artık karar noktasına gelmişti. Kimseyi kırmak istemiyordu. Tartıştığı kadronun İslamiyet anlayışı ile halkın İslamiyet anlayışı farklıydı. Bu zıtlık eğer bir gün sokağa yansırsa Demokrat Parti'nin o felsefi zenginliğinin kaybolacağından korkuyordu. O zaman siyasete şeffaf bir İslam anlayışı değil, bir yobaz kadrosunun çıkarı yön verecekti. İslamiyet'i istediği kalıba sokmaya meraklı bir irtica ihtirası olduğunu fark etmişti. Son birkaç cümleyle tartışmayı kapatmaya niyetlendi. Belki ileride yine uygun bir ortam bulursa bu konuyu bir daha tartışmaya dönebilirdi. Şimdi insanların gurur duyabileceği bir hükme ihtiyaç vardı ve Adnan Bey kendini bu hükmün hakimi gibi görüyordu. Her insanın içinde sızlamaya hazır bir vicdan ve her vicdanda da bir adalet duygusu vardır. Sefaletin aleyhine zenginleşen varlık, sevgiyi örseleyen hoyrat hüküm aslında akıl ve ilim ürünü olsa bile vicdan ürünü olamaz. İnsana ve aleme huzur vermez. Bizim İslamiyet anlayışımız akıl ve ilim ürünü olanla vicdan ürünü olanı aynı idrakin potasında yüceltmektir. İbadetin temelini bu ahlaka oturtmaktır. Yahya Kemal Bey geriye yaslandı. Grup vakti Cihangir'den bakıyormuş gibi Fuat Hulusi'yi seyretti. Tecrübeli itaatçi olarak Selanikli'nin çehresinde tebessüm vardı. Gözleri mavi ve taze bir bahar gibiydi. O bahara imrendi. Hatta biraz da kıskandı. Hasetliğinin fark edileceği endişesiyle gözlerini hemen Adnan Bey'e çevirdi. Aziz başvekilim, tarihten pay çıkarmanızı takdirle karşılıyorum. Dilerim ki akıbet günü geldiğinde talihiniz size yaver olur. Adnan Bey güldü. Yahya Kemal Bey'in gözlerinde bitmeyen susuzluğa benzeyen ağrı vardı. Eski bir aşina gibi yüzündeki heybetli hüznü seyretti. Geçmişin hazları bu kibirli şairin hülyalarına ahiret endişesiyle nakşolmuştu. Bakışları Üsküp şafaklarından İstanbul grubuna çevrilmiş şefkat ışıkları gibi parlıyordu. Gençliğinde Celile'ye olan tutkunluğunu hayranlık dolu bir sevda iptilasıyla izlediği şair karşısındaydı. Ve kendisine bir akıbet endişesini hatırlatan mubasır gibi sert bakıyordu. Adnan Bey bu duyguların içinden sıyrılıp şairin gönlünü almak istedi. Aziz şairim, Kanlıca şiirini okuduğumda sevda yüklü delikanlıydım. O gün anladım ki kaderimiz bellidir ve hepimiz tenha yolun ortasında rüzgarın oynadığı teşrin yapraklarına benziyoruz. Yahya Kemal Bey Adnan Bey'in ilk gençlik yıllarını hatırlıyordu. Meclisteki çalışmalarında seyrettiği o atılgan ruh, canlı ve azimli genç milletvekilinin azim ve kararlılığı gitmiş, yerine bıkkın bir başvekil yorgunluğu gelmişti. Bundan hoşlanmadı ve sahibini hatırlatmak istedi. Bu kadar bedbin olmayınız. Adnan Bey kendisine verilen bilgiyi masaya getirmeden kendi hüküm cümlesini hırsla söyledi. Baksanıza, İsmet Paşa, ben dünyayı demokratlara haram edecek her hareketin arkasında olurum, demiş. Yahya Kemal Bey, İsmet Paşa'nın bu sözleri söyleyeceğine hiç ihtimal vermemişti. Belli ki yaranma meraklısı bir iki siyasetçinin, İsmet Paşa'nın sözlerini saptırarak başvekili aktarmasıydı bunlar. Asıl kanaatini söyleyip izin istedi. İsmet Paşa'yı iyi tanırım. Zihninde bir siyaset imbiği vardır. Söyleyeceklerini orada damla damla damıtarak söyler. Serttir ama kem söze yer verdiğini hiç görmedim. Büyük hanım otoritesinden hiçbir şey kaybetmemişti ve Ayhan Hanım'ın tavrını aynı ciddiyet içinde eleştiriyordu. Bıkkınlığın insanın karakterinde olduğu yalanına kanma. İnsanın içine bıkkınlığı karşısındaki yerleştirir. Her an özlenen insan ruhunu kendinde tazelemek zorundasın. Yoksa onca yılın hatrını saymadan çekip giderler. Yaşanan artık gerçek değil, hükmünü tamamlamış bir hatıradır. Büyük hanımın birdenbire sert lisanla eleştirmesi Adnan Bey'in gönlünü artık İstanbul'a kaptırdıydı. Dedikoduları duymuş, Adnan Bey'in ziyaretindeki seyrekliği bu dedikodunun doğruluğu olarak yorumlamıştı. Her oyunun alemde bir kaidesi vardır. Vuslat vakti geçince mutlaka hasret gelmez. Adnan Bey odasına çıktı. Üstünü değiştirecek ve önceki gece tanıdığı genç kadının cesur davetine gidecekti. Giyinirken Yahya Kemal Bey düşünüyordu. Neden acaba üstad İstanbul'un fakir semtlerinden mutluydu? Neden Boğaz'ın serin manzaralı koylarını anlatan güzel gazellere ve İstanbul'un sadece fukara semtlerine gönlünü kaptırmıştı? Bu mahallelerin ruhunda Yahya Kemal'i mutlu eden bir manevi değerin varlığını görüyor ve böyle bir tutkunun köklerini Üsküp sokaklarını, Selanik mahallelerini arayan çocukluk günlerinin hasretini fark ediyordu. Neden Teşvikiye'nin, Maçka'nın, Şişli'nin sevecen insanlarından söz edecek tercihi olmamıştı? Dudaklarında saygılı bir esef tebessümü belirdi. Acaba üstad işin farkında mıydı? Kendisini dillerden düşürmeyenler, Atik Vade'den inenler ya da bayram namazını Süleymaniye'de kılanlar veya koca Mustafa Paşa'da Hülya'yı hakikat sananlar değil, bu varlıklı mahallelerin okumuş insanlarıydılar. Sabahın erken saatlerinde Teşvikiye Camii'nin avlusunda Eylül rüzgarlarına kapılmış çınar yapraklarıyla Kandilli sokaklarında rüzgarın oynaştığı teşrin yaprakları çok mu farklıydı? Üsküdar'ı aksettiren sahih ayna neden bir Beyoğlu ihtişamında basit foya gibi dökülüyordu? Boğazı uzun uzun seyretti. Üsküdar'ın örgün ışıklarının yansıttığı o menevişli pırıltılar yavaş yavaş kaybolmuş, yerini dolunayın ışıklarında iddialı bir servis zemine dönüştürmüştü. Şairlerin insan zevkini terbiye eden teşbihlerle, istiarelerle yücelttiği bu mehtap, acaba romancıların cümlelerinde nasıl bir hüviyet kazanabilirdi? Böyle bir mehtabı birlikte seyretmek, sevdiği romancıya insanları kıskançlığa sevk edebilecek bir yeni teşbih ilhamı verebilir miydi? Telefona uzandı, misafir olacağı genç romancıyı aradı. Aslında hazırım, hemen gelebilirim. Ama sen bana gel. Karşımda Yahya Kemal'in iri güllerle süslediği mehtap var. Senin en güzel aksettiğin zemin budur. Suzan Hanım kolay teslim olacak kadın değildi. Başvekilin ilgisini çekmekten mutluydu. Ama her canı çektiğinde telefona sarılıp çağıracağı bir sevgili gibi sıra sağmaya niyeti yoktu. Bir mücadelesi olacağını biliyordu ve bir başka kadın güzelliği kendisini korkutmamıştı. Fakat başvekil kendisini böyle küçük sohbetlerin ihtiyacında arayıp çağıracaksa bu üslup itibar edeceği sevda daveti sayılamazdı. Sesinde ani değişikliği, hazma hazır olmayan bir ince sitem vardı. Bağışlayınız efendim. Size istediğim gibi dokunabilmek için mehtaba değil saygıya ihtiyacım var. Suzan Hanım bu asabiyetle hemen Kadızade'yi aradı. Rıfat Bey gecenin bu saatinde Suzan Hanım'ın aramasından korkmuş, aklına çok endişeli ihtimalleri getirmişti. Suzan Hanım sözlerini tek cümlede özetledi ve telefonu kapattı. Anlaşılıyor ki beyefendi, harem cariyesiyle Haseki arasındaki farkı tefrik edecek tecrübeyi henüz kazanmamış. Adnan Bey'in yurt dışına bir seyahate çıkması gerekiyordu. İçindeki duyguları nasıl anlatacağının telaşı başlamıştı. Dün gece yine Ziraat Bankası Genel Müdürlük lojmanının bahçesinde birlikte yürümüş ve geleceğin lezzetli hayalleriyle uzun vakit geçirmişlerdi. Aslında bu seyahat çok önceden planlanmış olmasına rağmen hemen böyle seyahat arifesinde Ayhan Hanım'a bildirilmesi yakışıklı bir manzara yaratmayabilirdi. Adnan Bey'in sıkıntısını hissettiği husus buydu. Uygun bir lisanla anlatmaya çalışacaktı. Doğrudan telefona sarıldı. Ayhan Hanım'ın telaşsız bir vaktini yakaladığını anladı. Uzak kalacağı günlerini, hasretini nasıl gidereceğinin azabını anlatmaya başladı. Bıktım bu seyahatlerden. Beni sana bağlayan ne varsa hepsinin yollarını kesen eşkıyalar gibi saadetimize engel çıkarıyorlar. Adnan Bey yine bir sürpriz yapmış, çok erken saatte gelerek Ayhan Hanım'ı kaçırmak istemişti. Evin kapısı çalındığında alışılmamış bir vakitte gelen ziyaretçi gibi herkesi şaşırtmış, adeta uzun ve hasretli bir gurbet dönüşünü andırır gibi bütün sıcaklığıyla Ayhan Hanım'a sarılıp onu çabuk barajına götürmüştü. Burası sıkıntılı zamanların bir yürüyüş sığınağı gibiydi. Koca bahçeyi bir uçtan diğerine yürüyorlardı. Adnan Bey yine sevimli çocuklar gibi Ayhan Hanım'ın ellerini avuçlarının arasına almış okşuyordu. Hayatımdan hep bir çift kumruyu okşayan hayallerim vardı. Şimdi bu saadeti tatmanın ne kadar lezzetli bir hatıra hissi olduğunu kimseler takdir edemez. Ayhan Hanım hiç beklenmeyen bir anda sordu. Kumrular hayatının bütün heyecanlarında sanki beklediğin lezzetleri alıp götürmüş gibi. Adnan Bey durakladı. Ummadığı bir soru karşısındaydı. Ayhan Hanım geçmişinin derinliklerine inebileceği ilk merdiveni kuyuya sarkıtmıştı. Ama Adnan Bey olanca hızıyla ve gücüyle o çıkrığı geri sardı. Kumru dediğim senin ellerindir. Hatıralarımda beni bir kadın uzvunun sıcaklığında teselli edecek fetişimin varlığında sıkıntım olmadı. Sesi sertti. İstemediği bir konuya temas edilmiş gibi rahatsız olmuştu. Ayhan Hanım durumu hemen fark etti. Bunu isteyerek yaptığı zehabına kapılırsa bir daha bu lezzetli bulamayacağını hissetti. Ürperdi. Başını Adnan Bey'in omzuna koydu. Adnan Bey heyecanlarını kontrol edebilen ciddiyetini kaybetmeden elini Ayhan Hanım'ın sırtından yukarıya doğru sürüyerek ensesini tuttu. Sonra saçlarını avuçladı. Sonra yüzünü kendine çevirdi. Sonra gözlerinin derinliğine bakmasını sağlayacak kadar yaklaştı ve güldü. Avucunu hapsettiği kumrular uçtular. Küçük bir rüzgar takatı tükenmiş çam dallarının sivri yapraklarını üzerine yağdırdı. Yeşilli kahverengli serin kokulu bir orman konfetisi altında yıkanıyormuş gibiydiler. Adnan Bey güldü. Ayhan Hanım'ın gözlerinde o tebessüm yoktu. Bunu bir hırçının işareti gibi değerlendirip durakladı. Sebebini sormak gereğini duymadı. Ayhan Hanım da ileri gitmenin bir yarar sağlayamayacağının farkındaydı. Adnan Bey önceki gece eve çok geç gelmiş ve yorgunum diye yatağa uzanmıştı. Birkaç dakika geçmemişti ki Muzaffer Bey telefonla arıyordu. Ayhan Hanım odadan çıktı. Mahrem konuşmalarına şahit olmak istemediğini anlatmak istemişti. En yorgun halini gördüğü bu sıkıntılı gecede dinlenmesini istiyordu. Ona uzaktan şefkatlerin bütün değerleriyle seyretmek ve sevdiği adamın uykuya dalışındaki o çocuksu özlemin şahidi olmak istiyordu. Ama durup dururken Muzaffer Bey'in telefonu içinde bir karamsarlık yarattı. Birkaç dakika geçmemişti ki Adnan Bey kapıdaydı. Her gece özenle soyunur, telaşla giyinirdi. Bu gecenin bir fevkaladeliği olmalıydı. Özenle soyunmuş, telaşla giyinmişti. Kapının önünde sadece Ayhan Hanım'ın yanağını okşadı. Beyin Hanım'a sözüm vardı, unutmuşum. Sonra her şeyi feda edebileceğini hissettiren cümlesi bomba gibi düştü. Böyle bir ihmalden ötürü kendimi affetmiyorum. Ayhan Hanım ani ve şiddetli bir zelzeleyle sallandı. İlk defa duygularında bir aleni tercih farklılığı görmüş ve titremişti. Geçmişinin bütün değerleri, istenilen dürüstlük ve samimiyet içinde bir vicdan muhasebesine hazırdı. Adnan Bey'in mutsuz olduğunu söyleyebilecek tek kişi olamazdı. Kendisinin şikayetçi olması da imkansızdı. Çünkü istediği her şey elinin altındaydı. Arzularını mutlaka yerine getiren bir evin üç kadınıydılar. Annesi, anneannesi ve Ayhan Hanım bu emirleri yerine getirmenin itaatini bir terbiye gibi benimsemişti. Linda sanki kölesi gibi bütün isteklerini yerine getirmenin huzurunu yaşıyordu. Dört kadını birden hiç yokmuş gibi bir küçük esef cümlesinin arkasında adeta öksüz bırakarak gidişinin sebebi neydi?